Bustan ve Ben, Elif Şafak, 43. Ayrım. Hava kararınca bir hizmetkar gelip Cihan'ı aldı. İri yarı geniş omuzlu bir adamdı. Sağır ve dilsizdi. Cihan adamın elindeki feneri izleyerek avluyu kat etti. Arka kapılardan geçti. Kimse dönüp bakmıyordu. Başlarının üstünde uçuşan sineklerle ayaklarının çıkardığı ses olmasa görünmez olduklarına inanacaktı. Şehrin üstü simsiyah kadifeden bir örtüyle kaplanmış gibiydi. Altı küheylanın çektiği bir araba bekliyordu. Cihan o loş ışıkta bile seçebildiği yaldızlı tokalara, oymalı levhalara hayranlıkla baktı. İçeride Babüssade ağası, kenarları kakım kürklü bir harmaniyeye bürünmüş oturuyordu. Cihan yerleşir yerleşmez adam asasıyla tabana vurdu, yola düştüler. Araba öyle hızlı ve gürültülü gidiyordu ki Cihan insanların, ekmek yoğuran fırıncıların, bebeklerini emziren annelerin, yükünü tutmuş hırsızların, bir kadeh daha götüren ayyaşlarla, bir dua daha eden dindarların onları duyduğundan emindi. Babüssade ağasının gece seferinden kim bilir kaç kişinin haberi vardı da çenelerini kapalı tutuyorlardı. Demek hemen herkesin bilmesine rağmen hala konuşulmayan sırlar vardı. Nihayet durdu, geldikleri ara sokak öyle karanlıktı ki Cihan inip inmemekte tereddüt etti. Arabacı elinde lambayla önde gidiyordu. Süslü bir bahçe kapısına vardılar, Babüssade ağası 3 defa yüzüğüyle, 2 kez eliyle vurdu. Sümbül dedi kapının arkasından bir ses. Sümbül evet diye tekrarladı Babüssade ağası. Huzursuz oldu Cihan. Hadım ağa, annesinin ona çocukluğunda taktığı ismi biliyor olabilir miydi? Her tarafta casus olduğunun farkındaydı ama. O bunlara kafa yorarken kapı açılmıştı. Diğer yanda kimsecikler yoktu. Belki de rüzgardı demin konuşan. Sürgüyü de erguvan ağacı açmıştı. Alt dallarını uzatıp içeri girdiklerinde Cihan'ın hayatta gördüğü en kısa boylu insan tarafından karşılandılar. Vücudunda yara ve kırık izleri vardı. Cihan bunu bilmedi de bu vaktiyle bir veba salgınında öfkeli güruhtan dayak yiyen cüce kadından başkası değildi bu. Cihan'ın sabit bakışlarını fark edince bir kahkaha attı. Ne o? Cüce mi görmedin daha evvel? Yoksa kadın mı? Cihan kızardı, bu da kadını daha çok güldürdü. Babüssade ağasına dönerek sordu. Nereden buldunuz bunu? İsmi Cihan. Mimardır, kabiliyetli ama kalbi pek yumuşak. Çaresi bulunur dedi kadın. Hoş geldin civanım. Buraya gayet aşina olan Babüssade ağası minderlere yayıldı. Cihan'a da aynısını yapmasını söyledi. Çok geçmeden ellerinde musiki aletleriyle 5 odalık zuhur etti. Öyle şık giyinmişlerdi ki Cihan onların kendilerini beklediklerinden emindi. Bir çehreden diğerine kayan gözleri sonuncu kadına takıldı. Geniş alnı, biçimli burnu, sivri çenesi ve iri kehribar gözleriyle Mihrimah'a şaşılacak derecede benziyordu. Cihan'ın başı döndü. Onun üstünde yarattığı tesirin farkındaymış gibi başını eğip tebessüm etti kadın. Neşeli bir hava söylemeye başladılar. Gümüş bir tepsi üstünde safran rengi fındık büyüklüğünde macun topları ikram edildi. İçlerinden birini seçerek parmaklarının arasında dikkatle tuttu Cihan. Babüssade ağası 3 tane aldı ve arka arkaya hepsini attı ağzına. Uzanıp gözlerini kapattı. Cesaretlenen Cihan kendininkini yuttu, tadı bir tuhaftı derken şarap geldi. Dikkatle içti Cihan, kimseye güvenmiyordu. Cüce kadın gelip yanına oturdu. İşittim ki sevdiğin birini kaybetmişsin. Filime. Cihan bir kıkırdama ya da kahkaha bekledi ama gelmedi. Onun yerine kadın, Cihan'ın bardağını doldurup iç çekti. Nasıl olduğunu bilirim dedi. Benim de bir köpeğim vardı. Ölünce perişan oldum. Kimseler anlamadı. Alt tarafı bir enik. Hadi ağlama Zeynep. Onlar ne anlar? İnsanlardansa hayvanlarla dost olmak yeğdir. Haklısın dedi Cihan bir yudum daha alarak. Hayvanlar daha dürüst. Müzik devam ediyordu. Macun toplarının olduğu tepsi geri geldi. Cihan bu defa daha büyük bir top alıp şarapla beraber yuttu. Ne kadar gayret etse de Mihrimah'a benzeyen kadına bakmadan duramıyordu. Melekleri andıran tebessümü, alt dudağın o hafifçe kıvrılışı bile aynı Mihrimah'tı.
Sabah sisi gibi şeffaf peçesinin kıvrımları yüzünü çevreliyordu. Zeynep'in sesiyle kendine geldi. Sana esbabını göstermemi ister misin? Ne? Köpeğimin elbiselerini. Görmeye arzu eder misin? İsterim ya. Artık kafayı bulmuş olan Babüssade ağası somurtarak baktı ama bir şey demedi. Bir an evvel onun gözünün önünden uzaklaşmak isteyen Cihan, Zeynep'in peşine takıldı. Kadın onu bir odaya götürdü. Köşede düzinelerce çekmecesi olan gül ağacından bir dolap vardı. Dünyanın en küçük deri yelekleri, kürkleri oradaydı. Hepsi de ölen köpeğe aitti. Onu bulduğunda daha yavru olduğunu anlattı Zeynep, burnunu çekerek. O andan itibaren birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Cihan kadına mendilini uzattı, o da kibarca burnunu sildi. Sanki ilk defa görüyormuş gibi baktı Cihan'a. 30 yıldır bu işin içindeyim, cenneti de yaşadım, cehennemi de. Melekler de çıktı karşıma, iblisler de. Hayatta kalabildiysem dudaklarımı mühürlü tutmama borçluyum. Başkalarının işine burnunu sokmam. Ama sanık hanım kaynadı. İyi birine benziyorsun. Yandaki odadan bir tıkırtı geldi. Döşemelerin arasında bir fareydi belki. Hadıma dedi Zeynep fısıltıyla. Dikkat et ona. Neden? Kendini kolla dedi kadın. O kadar. Odaya döndüklerinde terennüm devam ediyordu. Fakat az evvelki neşeli hava yerini gamlı namelere bırakmıştı. Zeynep Babüssade ağasının yanına oturup onu metiyelere, yemeğe ve şaraba boğdu. Cihan arkasına yaslanırken gözleri kapanmaya başladı. Tam uykuya dalacakken kulağına bir ses geldi. Müsaade buyurur musunuz? Oydu. Mihrimah'ın benzeri olan kadın. Cihan'ın kalbi duracak gibi oldu. Kadın önünde diz çöktü, uzanıp Cihan'ın bardağına şarap doldurdu. Cihan içerken kadın bu sefer eğilip onun pabuçlarını çıkardı ve ayaklarını alarak ovmaya başladı. Cihan telaşa kapıldı. Bu kadını arzulamaktan korkuyordu. Ellerini tuttu. Onun kendisine dokunmasına engel olmak mıydı gerçekten niyeti, bilemedi. Bana birini hatırlatıyorsun dedi Cihan. Sahi mi? Sevdiğin biri miydi? Cevap yerine şarabı kafasına dikti Cihan ve kadının boşalan kadehi dolduruşunu seyretti. Nerede peki şimdi? Öldü dedi Cihan. Ah canım yazık sana dedi kadın. Cihan'ı usulca öptü. Dili diline değip geri çekildi. Tahrik olan Cihan o an durmak istedi. Fakat kadın ona sımsıkı sarıldı, tırnaklarını ensesine bastırdı. Cihan herkesin ortadan kaybolmuş olduğunu fark etti. Sazendeler, Zeynep, Babüssade ağası hepsi gitmişti. Neredeler diye sordu, sesini huzursuzluk bürümüştü. Sakin ol, herkes kendi dairesine çekildi, biz iyiyiz burada. Yeniden öpüştüler. Kadın Cihan'ın ellerini tutup vücudunda gezdiriyor, göğüslerini, geniş ve yuvarlak kalçalarını okşamaya teşvik ediyordu. Cihan kadının eteklerini yukarı kaldırdı. Giydiği kat kat taftalar bedenin ağırlığı altında ezildi. Parmaklarını bacaklarında kaydırdı, ıslak ve karanlık mağarasını okşadı. Soluk soluğa altına aldı kadını. Bir yandan soyunuyor, bir yandan da onu soyuyordu. Aslanım diye fısıldadı kadın. Güzel miyim? Söyle. Güzelsin çok. Boynumu ısır, bak burayı. Cihan dediğini yaptı, önce nazikçe, sonra daha sert. Mihrimah de bana dedi kadın, hızla soluyarak. Cihan'ın zihninde bir feryat koptu, kadını iterek, sendeleyerek ayağa kalktı. Nereden biliyorsun onun adını? Kadının benzi attı, sen söyledin ya, söylemedim. Söyledin, az evvel, hatırlasana. Söylemiş miydi emin olamıyordu, onun şaşkınlığını gören kadın, şarap zihnini bulandırdı. Vallahi billahi söyledin. Yoksa ben nereden bileyim dedi. Başını ellerinin arasına aldı Cihan. Midesi bulanıyordu. Belki de kadın hakikati söylüyordu. Yalvarırım yalnız bırak beni dedi Cihan. Hadi ama oyun bozanlık etme dedi kadın. Yüzünde kendinden emin bir tebessüm bedenini Cihan'ınkine bastırdı. Başladığın bir işi bitiremez misin? Yoksa bu kadar mı korkuyorsun eski sevgilinin hayaletinden? Cihan kadının her iki bileğini öyle sıkı kavradı ki ellerinin kanı çekildi. Bir an onun cazibesine teslim olacak gibiydi. Fakat onun yerine itti kadını. Hem de haddinden sertçe. Beriki düştü. Bir ah yükseldi dudaklarından. Sonrası sessizlikti. Cihan sendeledi. Kadının düşerken başını vurduğu demir çıkıntıyı ancak o an fark etti. Aklını toplamasına fırsat kalmadan kapı açıldı ve Zeynep koşarak, bağırarak içeriye girdi. Parmaklarını kadının boynuna koyup nabzını yokladı. Ölmüş diye haykırdı. Cihan'a döndü, gözleri dehşetle açılmıştı. Hadım ağanın gözdesini öldürdün, katil. Odadan nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Kendimi bahçeye attım, oradan sokağa. Kuytularda her an birinin üstüme atlayacağını düşünerek koştum. Hüzünler hamamından kaçtım. Karanlıklardan geçtim. Sokağın başına vardığımda boncuk boncuk terlemiştim. Körük gibi inip kalkıyordu göğsüm. Ana yola adam attığım an bir yeis dalgası çöktü üzerime. Gidecek bir yerim yoktu. Saraydaki koğuşlara dönemezdim. Babüssade ağasının ilk bakacağı yerdi orası. Hayvanat bahçesindeki terbiyecilerden yardım isteyebilirdim belki ama hepsine itimadım yoktu. Ve tek bir casus beni ele vermeye kâfiydi. Tam o anda bir fikir geldi aklıma, Davut. Konağı beni bir iki gün hatta haftalarca saklayabilecek kadar genişti. Meşhur ve muteber biri olarak belki de beni Babüssade ağasının gazabından korumanın bir yolunu bulabilirdi. Fakat gecenin bir yarısı Vefa'ya yürüyemezdi. Bir at gerekliydi. Bizi buraya getiren araba yakınlarda bir ahırda bekliyordu. Arabacın uyuyor olması için dua ettim. Uyumuyordu. Hatta cin gibi uyanıktı ve keyfi de yerindeydi. Anlaşılan adam da efendisinin yolundan gidiyordu. Karanfil Kamil Ağa haşhaş ve şarapla alem yaparken hizmetkarı burada kendi eğlencesine bakıyordu. Parmak uçlarıma basarak sessizce süzüldüm ama buna gerek yoktu. Arabacıyla fahişe beni fark etmeyecek kadar dalıp gitmişti. Atlar kıpırdanmadan pür dikkat duruyor, dikilmiş kulakları ve açılmış gözleriyle ne olup bittiğini hissediyorlardı. Hala arabaya bağlı vaziyette duran altı küheylana yaklaştım. Ağır, çok ağır hareketlerle hayvanlardan birinin kayışlarını çözüp kapıya götürdüm. Tam o anda arabacı bir zevk nidasıyla yana devrildi. Telaşla çekiverdim atın dizginlerini, Allah'tan kişnemedi. Oradaki en munis hayvan olmalıydı. Kim bilir belki de bir hayalet bana yardım ediyordu. Ya Mihrimah'ın ya da Nikola'nın ya da Üstad Sinan'ın ruhu olmalıydı. Hatta Çota'nınki. Ne çok ölü vardı artık hayatımda. Çok geçmeden ata atlamış son sürat gidiyordum. Rüzgar saçlarımı uçuruyordu. Karanlık köşeleri mekan tutan cinlerden korkmuyordum artık. Onların insanlardan daha az ürkütücü olduğunu kabullenmiştim. Kimse beni durdurmadı. Nihayet Davut'un evine vardım. Hizmetkarlar böyle münasebetsiz bir saatte gelen misafire şaşırsalar da beni içeri alıp yukarıya uykuya çekilmek üzere olan efendilerinin yanına çıkarttılar. Davut beni görünce ayağa fırladı. Cihan, iyi misin? Affet, gidecek yerim yoktu dedim. Davut oturup soluklanmamı söyledi. Hizmetkarlardan birinin getirdiği şerbeti aldım. Ellerim o kadar çok titriyordu ki halıya döktüm. Silmeye çalıştım. İnsanın etrafında korkunç şeyler olurken böyle teferruatlara dikkat etmesi tuhaf. Ama ilk gidişimde görmediğim bir şeyi fark ettim. Üstad Sinan'ın halısıydı. Davut'a baktım. Ben galiba birini öldürdüm dedim. Davut'un benzi kül gibi oldu. Kimi? Nasıl? Babüssade ağasının gözdesiymiş dedi Cihan. Söze nasıl devam edeceğini bilemeden. Akşam olanları anlattı. Odalığın Mihrimah'a benzediğinden bahsetmedi. Gencecik bir kadını öldürdüm dedi üst üste. Sersemlemişti. Teselliye muhtaç bir çocuk gibi ileri geri sallanıyordu oturduğu yerde. Yarın sabah sorar soruştururum. Sen şimdi biraz dinlen. Kamil Ağa'nın atından kurtulmamız gerek, yoksa beni hemen bulur. Bana bırak dedi Davut. Şimdi uşaklardan birini yollarım. Saraya yakın bir yerde terk ederiz. Kimse bilmez. Hadi uyu biraz. Hizmetkarlar Cihan'a bir döşek açtılar. Yanına birer kase incir ve hurma ile bir bardak boza bıraktılar. Cihan'ın boğazından bir şey geçmedi. Aklı hep işlediği cinayetteydi. Karanlık ve huzursuz bir uykuya daldı. Ruhunu kemiren şeytanlara rağmen uyuyabildi. Uyandığında öğlen olmuştu ve divanın üstünde yeni esvap vardı. Onları sırtına geçirerek aşağıya indi. Davut orada 3 çocuğuyla beraber onu bekliyordu. En küçük kız henüz 4 yaşında yoktu. Bu olanlar babalarına benziyordu ve belli ki ona hayrandılar. Cihan'ın içi burkuldu. Onun ne karısı vardı ne ailesi. Bu sayeler ve akisler şehrine bir başına gelmişti ve bunca yıl sonra yine yapayalnızdı. Haberler kötü diye fısıldadı Davut. Haklıymışsın, kadın ölmüş. Cihan'ın nefesi kesildi. O ana dek içten içe sadece bir yaralama olduğunu ümit etmişti. Ne yapacağım şimdi diye sordu. Ne kadar istersen kalabilirsin bizimle dedi Davut şefkatle. Cihan duygulandı. Davut'un yerinde hangi muteber olsa başı dertte bir adamdan uzak durmaya çalışırdı. Evet, buraya gelirken niyeti bir süre saklanmaktı. Ama şimdi Davut'u böyle yanında çocuk çocuğuyla görünce onları tehlikeye atamayacağını anlamıştı. Şükran borçluyum ama gitmeliyim. Size yük olamam. Davut biraz düşündü. Edirne yakınlarında bir meyve bahçesi var. Yeni kayınbabama ait. Ortalık yatışana kadar orada kal, haber bekle. Sana bir at veririm. Başını salladı Cihan, aklına yatmıştı. Hakkını nasıl ödeyeceğim? Biz beraber büyüdük dedi Davut. Üstadın ne dediğini hatırlasana. Sadece kardeş değil, aynı zamanda birbirinizin şahidisiniz. Cihan hatırladı, boğaz düğümlenmişti. Sizler birbirinizin seyri seferine şahitsiniz. En iyi siz bilirsiniz nerelerden geçtiniz. Bu nedenle şayet biriniz yoldan çıkarsa ilk fark eden siz olacaksınız. Daima akil olanın, sevmesini bilenin, gayretli olanın yolundan gidin. Birbirlerine sarıldılar ve bir an sanki kucaklaşmaların içinde belli belirsiz bir vuruş, bir üçüncü kalp atışı daha varmış gibi geldi Cihan'a. Sanki Sinan da oradaydı, seyrediyor, dinliyor, hallerine üzülüyordu. Üzerinde yüzünü gizleyen bir pelerin ara sokaklardan at üstünde geçti Cihan. Davut'a söylememişti ama İstanbul'dan ayrılmadan evvel Çota'ya son defa veda etmek vardı aklında. Fransız sefirin malikanesine böyle vardı. Habersiz, davetsiz bir elçiyi ziyaret etmek yakışıksızdı ama gözünü karartmıştı. Kapıyı açan hizmetkar onu içeri almak istemedi. Monsieur sabah uykusuna düşkündü ve henüz kalkmamıştı. Cihan ısrar etti. Karşılıklı öyle şamata yaptılar ki nihayetinde uykulu bir ses geldi evin içinden. Ahmet, kimdir? Arsızın teki efendim. Ekmek ver de gönder madem. Ekmek istemiyor. Sizinle beyaz fil hakkında konuşmak istermiş. Ya, kısa bir sessizlik oldu. Misafiri içeri al. Başında peruğu, yüzünde pudrası olmadan, üzerinde dizlerine kadar inen ve göbeğinin haşmetini ele veren geceliğiyle belirdi sefir. Rahatsız ettim, affedin dedi Cihan eğilerek. Kimsiniz diye sordu sefir mükemmel bir Türkçeyle. Teşrih ettiğiniz filin bakıcısıydım. Aa, şimdi anladım dedi Monsieur Braves. Cesedi ona vermek istemeyen terbiyeciyi hatırlayarak. Cihan yolda gelirken hazırladığı yalanı söyledi. Bunca sene rüya tabircilerini dinlemişti madem, şimdi o da aynı yola başvuracaktı. Bu gece bir rüya gördüm, fil acı içindeydi. Onu huzur bulacağı bir yere defnetmem için yalvarıyordu. Ama mahluk çoktan gömüldü dedi Monsieur Braves, yoksa kokacaktı. Cihan'ın yüreği burkuldu. Mezarı nerede peki? Bilmiyordu ki adam, hiç merak etmemişti. Cihan'ın üzüldüğünü görünce koluna girdi. Hadi neşelenin biraz. Gelin, size göstermek istediğim bir şey var. 43. ayrımın sonu sayfa 422, devamı 44. ayrımda.